Ayrım 24.
Yo yo, hayır. Sen ne demek istediğimi anlıyorsun. Her günkü terapi hastalarından bahsediyorum. Ne zaman bir sosyopata terapi uyguladın? Yani adam mahkeme emriyle sevk edilmiş olmayacak. Kendi ayağıyla gelip ücret ödeyecek. Terapi görecek. Sana yeni hastamdan bahsetmiştim, değil mi? Kendimi tam anlamıyla açığa vurma konusundaki büyük deneyimde kullandığım hastada. Neyse, geçen hafta ikinci seansa geldi ve bir ara onu okuyamadım. Birbirimize çok uzaktık. Sanki aynı odada değilmişiz gibi. Sonra hukuk fakültesindeyken sınıf birincisi olduğunu anlattı ve birdenbire gözyaşlarına boğulup mutlak bir dürüstlük sergilemeye başladı. Geçmişe ilişkin büyük pişmanlıklarından bahsetti. Ayağına gelen bütün büyük kariyer fırsatlarını teptiğini, bunun yerine evlenmeyi tercih ettiğini ama evliliğinin de çok geçmeden karabasana dönüştüğünü anlattı. Sana söylemiştim, ilk seansta da abisinden ve küçüklüğünde ondan gördüğü cinsel suistimalden, yani olası suistimal bahsederken tam olarak aynı şey olmuştu. O zaman da yine birdenbire dürüst davranmaya başlamıştı. Her seferinde yüreğimde duydum söylediklerini. Yani gerçekten birbirimize değiyorduk, anlıyor musun? Öyle bir şekilde değiyorduk ki birbirimize, dürüst olmamanın hiçbir yolu yoktu artık. Aslında tam da son seanstaki o andan sonra hakikate inanılmaz bir şekilde bağlı kaldı. Dikkat çekecek kadar içten bir tarzda konuşmaya başladı. Cinsel tatminsizliğinden, biri değil de yatamazsa çıldıracağından falan bahsetti. Bakıyorum birçok ortak yönünüz var. Ya ya, ben de oradan gidiyorum zaten. Paul, bırak şu fasulye filizlerini. Anoreksi olimpiyatlarına katılacaksın galiba. Al bak bu taraklardan ye. Çıtır çıtır. Buranın spesiyalitesi. Niye sofrada hep iki kişilik iş görmem gerekiyor benim? Şu kalkana bak. Enfes. Hayır sağ ol. Ben termometre çiğneyerek yeterince cıva alıyorum. Çok komik. Ya Rabbi ne hafta be. 2 gün önce hastam Eva öldü. Sana ondan bahsetmiştim. Tıpkı onun gibi bir karım olmasını isterdim. Ya da annem. Yumurtalık kanseriydi, hatırladın mı? Yaratıcı yazarlık dersleri veriyordu. Harikulade bir kadındı. Hani rüyasında babasını görmüş de adam ona benim gibi evde oturup tavuk çorbası içme, Afrika'ya git, Afrika'ya diyormuş. O kadın mı? Evet. Bak onu unutmuştum. Evet ya, Eva o işte. Onu özleyeceğim. Bu ölüm çok acı veriyor bana. Bu tip kanser vakalarıyla nasıl çalışıyorsun bilmiyorum. Nasıl dayanıyorsun Ernest? Cenazesine gittin mi? Hayır. Çizgiyi orada çekiyorum işte. Kendimi koruma, bir tampon bölge oluşturmam lazım. Kabul ettiğim ölümcül hasta sayısına da bir sınır koyuyorum. Bir hastam var, psikiyatrik sosyal hizmet görevlisi. Onkoloji kliniğinde çalışıyor ve yalnızca kanser hastalarıyla ilgileniyor. Her gün sabahtan akşama kadar, çok acı çekiyor kadın. Yüksek riskli bir iş bu Ernest. Onkoloji uzmanları arasındaki intihar oranını görüyor musun? Psikiyatristlerinki kadar yüksek. Bu işe devam etmek için mazoist olması lazım insanın. O kadar da karanlık bir tablo değil canım, diye cevapladı Ernest. İnsana kazandırdığı şeyler de var. Ölmek üzere olan hastalarla çalışıyor ve terapi yapıyorsan kendi kendinin değişik parçalarıyla ilişki kurabiliyorsun. Önceliklerini yeniden sıralıyor, ufak tefek şeyleri dert etmemeyi öğreniyorsun. Terapi saatlerinden sonra genellikle kendim ve hayatımla ilgili olarak daha olumlu bir hissiyat içinde olduğumu biliyorum ben. Demin bahsettiğim sosyal hizmet görevlisi 5 yıl süreyle çok başarılı bir analizden geçmiş. Ama ölmekte olan hastalarla çalışmaya başlayınca bir sürü yeni araz çıkmış ortaya. Mesela rüyalarında hep ölüm korkusu var. Geçen hafta en sevdiği hastalardan biri ölünce olağanüstü bir şey oldu. Rüyasında benim yönettiğim bir komite toplantısına katıldığını görmüş. Bana bir takım dosyalar getirmesi gerekiyormuş ve bu sırada yere kadar inen kocaman ve açık bir pencerenin önünden geçecekmiş. O bu kadar büyük bir tehlikeye girmekteyken benim kayıtsız davranmama çok sinirlenmiş. Sonra birden fırtına çıkmış. Ben grubun başına geçip herkesi metal bir merdivenin dibinde toplamışım. Yangın merdiveni gibi bir şey. Hepsi çıkmaya başlamış. Ama son basamağa gelince bir de bakmışlar, merdiven tavanda son buluyor. Gidecek yer yok. Gerisin geri aşağı inmişler. Başka türlü söyleyecek olursak, dedi Paul, ne sen ne de bir başkası onu koruyabilecek. Ya da ölüme giden bu hastalıktan kurtarabilecek. Tam olarak öyle. Ama benim asıl anlatmak istediğim, bu kadın 5 yıl analiz gördüğü halde ölüm teması hiç yüzeye çıkmamış daha önce. Bana terapiye gelen hastalarda da hemen hemen hiç çıkmıyor. Oysa bunun peşine düşmek lazım. Daima yüzeyin altında gezinen bir şeydir bu. Peki kanser konusuyla bu kadar uğraştıktan sonra sen ne alemdesin Ernest? Yeni arazlar çıkıp duruyor diyorsun. Ufukta yeni bir terapi dönemi olabilir mi? Ölüm korkusuyla ilgili kitabı bu yüzden yazıyorum ya. Hemingway ne dermiş bilir misin? Benim terapistim korona. Korona prosu mu? Daktilosu. Sen o zamanlar dünyada değildin. Hem yazmanın yanında. Sen de iyi terapi yapıyorsun bana. Güzel, işte bu akşamın faturası. Paul hesabı isteyerek Ernest'e verilmesini işaret etti. Sonra saatine baktı. 20 dakikaya kadar kitap evinde olmam lazım. Şu yeni hasta ile kendini açığa vurmak için yaptığın deneyi hemen özetle bana. Nasıl biri bu kadın? Tuhaf biri. Son derece zeki, becerikli ama anlaşılmaz derecede de naif. Kötü bir evliliği var. Bu evlilikten kurtulabileceği bir noktaya getirmek isterdim onu. Birkaç yıl önce boşanmak istemiş ama bu arada kocası prostat kanserine yakalanmış. Şimdi adam ölene kadar ondan ayrılamayacağına inanıyor. Daha önceki terapileri içinde bir tek doğu kıyısında bir psikiyatristten gördüğü etkili olmuş. Ve bak bunu iyi dinle Paul. Adamla cinselliğe dayanan uzun süreli bir ilişki yaşamışlar. Birkaç yıl önce ölmüş adam. Çok boktan iş. Kadın bu terapinin kendini iyileştirdiği konusunda ısrarlı. Adamın iyi niyetli olduğuna yeminler ediyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Terapistiyle cinsel ilişkiden yarar gördüğünü iddia eden bir hasta tanımamıştım hiç. Sen tanıdın mı? Yarar mı görmüş? Terapistin abazanlıktan kurtulmasına yararı olur tabii de. Hasta açısından daima kara haberdir bu. Nasıl dersin daima diye? Daha bir dakika önce bir vakada yararlı olduğunu söyledim sana. Olguların bilimsel gerçeğin önünü kesmesine izin vermeyelim lütfen. Haklısın Ernest, düzeltiyorum. Nesnel olmaya çalışmam lazım. Bir bakalım, bir düşünelim. Geçen yıllarda bilirkişi olarak katıldığın dava geldi de aklıma. Seymour Trotter'dı değil mi? O da hastasının yarar gördüğünü iddia ediyordu. Kadını tedavi etmeyi başarmasının tek yolu buymuş. Ama tam bir narsist o herif. Belanın tekiydi. Kim inanır ona? Yıllar önce bir hastam vardı. Yaşlı bir terapiste gidiyormuş. Ve adamın karısı ölünce birkaç kez yatmış onunla. Merhametten düzüştüm diyordu. Bunun özel olarak ne acı verdiğini ne de fayda sağladığını iddia etmişti. Ama ille de birinden birini seçmek gerekiyorsa olumsuzdan ziyade olumlu etkisi olmuş. Tabii diye sözüne devam etti Paul. Hastalarıyla böyle ilişki kurduktan sonra onlarla evlenen birçok terapist de var. Onları da hesaba katmak lazım. Bu konuda hiçbir veri yok elimizde. O evlilerin akıbetini kim biliyor ki? Belki bizim sandığımızdan çok daha başarılı oluyorlardır. Gerçek şu, elimizde hiç veri yok. Sadece olumsuz örnekleri biliyoruz. Bir başka deyişle sadece payı biliyoruz. Paydayı değil. Çok garip dedi Ernest. Hastam da tam olarak böyle söylemişti. Kelimesi kelimesine. Tabii çok açık. Sadece olumsuz örnekleri biliyoruz. Ama bu örneklerin ait olduğu toplam vaka sayısını bilmiyoruz. Belki böyle bir ilişkiden gerçekten yarar sağlamış olan bir sürü hasta vardır. Ama biz duymuyoruz. Niye sessiz kaldıklarını tahmin etmek de zor değil. Bir kere bu herkesin içinde konuşulacak türden bir şey değil. İkincisi belki yarar gördükleri için artık terapiye gelmiyorlar. Biz de onlardan haberdar olamıyoruz. Üçüncüsü, eğer bu olumlu bir deneyim olmuşsa hasta, terapist, aşığını korumak için sessiz kalacaktır. İşte Ernest, bilimsel gerçekle ilgili sorunun cevabı. Böylece bilimle olan vefa borcumu ödemiş oluyorum. Fakat bana kalırsa terapistle hasta arasında seks ahlaki bir sorundur. Bilimin ahlaksızlığın ahlaki olduğunu kanıtlaması da hiçbir şekilde mümkün değil. Ben hastayla seks yapmanın ne terapiyle ne aşkla ilgisi olduğuna inanıyorum. Bu sadece suistimaldir. Emaneti hıyanettir. Yine de tam tersini iddia eden hastan için ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu hastanın sana yalan söylemesi için bir neden yok ki. Ernest hesabı ödedi. Lokantadan çıkıp az ilerideki kitap evine yürürlerken şu deneyden biraz daha bahsetsene dedi Paul. Ne kadar açığa vuruyorsun kendini? Daha saydam olmayı öğrenmeye başladım. Ama yine de istediğim gibi gitmiyor. Yani benim düşündüğüm gibi değil. Niye değil? Vallahi ben daha insani, daha varoluşsal bir ifşaat peşindeydim. Bak işte birlikte varoluşun gerçekleriyle yüz yüze geliyoruz diyebileceğimiz bir şey düşünmüştüm. Onunla aramızdaki ilişkiyle, benim kendi endişelerimle, onunla paylaştığımız temel kaygılarla ilgili anlık duygularım üzerine konuşabileceğimi sanmıştım. Ama o derin ya da anlamlı denebilecek hiçbir şeyden bahsetmiyor. Bunların yerine fuzuli şeyler dayatıp duruyor bana. Benim evliliğim, kadınlarla çıkmam falan. Sen nasıl cevap veriyorsun peki? Yolumu bulmaya çalışıyorum. Doğru cevaplar vermekle onun taşkın merakını tatmin etmek arasında ayrım yapmaya çalışıyorum. Ne istiyor ki kadın? Rahatlamak istiyor. İnsan hayatındaki berbat durumlardan biri içinde sıkışıp kalmış. Ama genellikle meseleyi çok dar bir açıdan ele alarak cinsel doyumsuzluğunu takıntı haline getiriyor. Ciddi bir cinsel açlık içinde. Her seans sonunda bana sarılma adeti çıkardı. Sarılma mı? Sen de karşılık veriyor musun? Niye vermeyeyim? Ben bütünlüklü bir ilişki geliştirmeyi deneyi yapıyorum. Sen münzevi hayat sürdüğün için gerçek dünyada insanların sık sık birbirlerine dokunduklarını unutmuş olabilirsin. Cinsel nitelikli bir sarılma değil ki. Cinsel olanını bilirim. Ben de seni bilirim. Dikkatli ol Ernest. İçin rahat etsin Paul. Anılar, rüyalar ve düşüncelerde Junk'ın terapist her hasta için yeni bir terapi dili icat etmelidir dediği bölümü hatırlar mısın? Üzerinde düşündükçe bu sözler daha da güçlü geliyor bana. Bence Junk'ın psikoterapi konusunda ettiği en ilgi çekici laf. Yalnız onun da bunu yeterince ileri götürdüğünü sanmıyorum. Meselenin her hasta için yeni bir dil ya da hatta yeni bir terapi icat etmek olmadığını, asıl önem taşıyanın icat olduğunu görememiş bence. Yani burada asıl önemli olan terapistle hastasının birlikte çalıştıkları, iştenlikle icatlar yaptıkları süreçti. Koca Seymour Trotter'dan öğrenmiştim bunu. Büyük öğretmen canım diye cevapladı Paul. Baksana sonunda nerelere geldi. Karayipler'de cennet gibi bir kumsala devirecekti Ernest. Ama onun yerine şöyle dedi. Onu toptan mahkum etme. Yabana atılmayacak kadar bir tecrübesi vardı adam. Ben bu hastayla ona bir isim versem daha kolay olacak. Mary olsun. Mary ile yapmaya çalıştığım şeyi çok ciddiye alıyorum. Onun karşısında tamamen dürüst olmaya kararlıyım. Şimdiye dek de gayet sahici sonuçlar aldık. Hem sarılma bunun bir parçası sadece. Öyle önemli bir şey değil ki. Dokunmadan yoksun kalmış bir kadın bu. Birine dokunmak da ona önem verdiğini gösteren bir simgedir sadece. Güven bana. Dokunmanın temsil ettiği şey agape, şehvet değil. Bak Ernest, ben sana inanıyorum. Sarılmanın senin için bunu temsil ettiğine inanıyorum. Peki ya onun için? Onun için anlamı ne? Geçen hafta terapötik bağın doğası üzerine dinlediğim bir konuşmadan söz edeyim sana. Konuşmacı terapinin sonuna doğru hastalarından birinin anlattığı müthiş bir rüyayı aktardı. Hasta rüyasında terapistiyle birlikte bir otelde konferansa katıldığını görmüş. Bir ara terapist kadının onunkine bitişik bir oda tutmasını önermiş. Böylece birlikte uyuyabileceklermiş. Kadın resepsiyona gidip tutmuş odayı. Ama biraz sonra terapist vazgeçmiş. Bunun iyi bir fikir olmadığını söylemiş. Kadın da iptal ettirmek için tekrar resepsiyona gitmiş. Ama çok geçmiş artık. Bütün eşyası yeni odaya taşınmış bile. Hem bu yeni oda çok daha güzelmiş. Daha geniş, daha ferah, daha güzel manzaralı. Üstelik sayı, yani oda numarası da 929. Daha uygun görünüyormuş. Güzel, güzel. Anladım dedi Paul. Hasta cinsel birleşme umuduyla bazı önemli ve olumlu değişikliklere yöneliyor. Daha iyi oda gibi. Seks umudunun yanılsamadan başka bir şey olmadığı ortaya çıkana kadar bu değişiklikler geri dönüşü imkansız bir hale gelmiş oluyor. Tekrar eskiye dönemiyor kadın. Oteldeki eski odasına bir daha gidemiyor. Kesinlikle. İşte sana cevabım. Mary'de izlediğim stratejinin kilit noktası da bu. Birkaç dakika sessizce yürüdüler. Sonra Paul yine konuştu. Harvard'da tıp okurken bir Elvin Semrat vardı. Olağanüstü bir hocaydı. Ve o da buna benzeyen çok şeyler söylüyordu. Yani bazı hastaların ilişkide belli bir cinsel gerilim hissetmesinin avantajlarından, hatta gerekliliğinden bahsediyordu. Yine de senin için riskli bir strateji bu Ernest. Umarım yeterince geniş bir emniyet payı bırakmışsındır. Çekici bir kadın mı? Çok. Tam benim tipim değil aslında. Ama hiç kuşkusuz hoş bir kadın. Onu yanlış okuyor olabilir misin? Sana kancayı takmış olabilir mi? Belki eskisi gibi bir terapist aşığı olsun istiyordur. Bunu istiyor zaten. Ama ben onun bunu terapinin itici gücü olarak kullanacağım. Güven bana. Hem benim açımdan ona sarılmanın hiçbir cinsel niteliği yok. Seymour Trotter'ın tabiriyle merdümperest bir tarzda sarılıyorum ben ona. Tower kitabevinin önünde durdular. İşte geldik dedi Ernest. Erken daha. Ernest, içeri girmeden önce son bir şey soracağım sana. Bana doğruyu söyle. Bu merdümperest sarılmalar hoşuna gidiyor mu? Ernest durakladı. Doğruyu söyle Ernest. Evet, ona sarılma hoşuma gidiyor. Bu kadından çok hoşlanıyorum. Öyle bir parfüm sürüyor ki olacak gibi değil. Yani ondan hoşlanmasaydım hayatta sarılmazdım. Ya, çok ilginç bir yorum bu. Ben de sanıyordum ki sen hastanın hatırı için sarılmaktasın gibi ona. Öyle tabii. Ama benim hoşuma gitmeseydi o bunu sezerdi ve bu hareket bütün sahiciliğini yitirirdi. Laf bunlar, laf. Paul, çok kısa süreli dostane bir sarılmadan bahsediyoruz. Ben bunun üstesinden gelebilirim. İyi, sen yine de uçkuruna mukayyet ol. Yoksa eyalet tıbbi etik komitesindeki görevin yüzünü kızartacak kadar çabuk sona erer. Ne zaman toplanıyor komite? Yine yemeğe çıkalım. 2 hafta var daha. Güzel bir Kamboçya lokantası duydum. Seçme sırası bende. Bana güven. Senin için müthiş bir şey hazırlıyorum. Kocaman, makrobiyotik bir sürpriz. 14. Ertesi akşam Carol, Ernest'i evinden arayarak bir panik yaşamakta olduğunu, acil bir seansa ihtiyaç duyduğunu söyledi. Onunla uzun uzun konuşan Ernest, ertesi sabah randevu verdi. Ve nöbetçi eczane bulup anksiyete hafifletici bir ilaç almasını önerdi. Carol bekleme salonunda otururken önceki seansa ilişkin notlarını gözden geçiriyordu. Benim çekici, çok çekici bir kadın olduğumu söyledi. Bana ev telefonunu verdi. Kendisini oradan aramamı istiyor. Seks hayatım hakkında ayrıntılı sorular sordu. Kendi kişisel hayatını anlatıyor. Karısının ölümü, çıktığı kadınlar, bekarlar dünyası falan. Seans sonunda bana sarıldı. Geçen seferkinden daha uzun süre. Kendisiyle ilgili cinsel fantazilerim olması hoşuna gitmiş. Seans süresini 10 dakika aşıyor. Benden para alırken tuhaf bir şekilde huzursuz görünüyor. Her şey yolunda diye düşündü Carol. Minyatür teybine mikro kasetini taktı ve teybi bu iş için özel olarak aldığı delikli bir hasır çantaya yerleştirdi. Tuzağını kurmuş olduğunu bilmenin heyecanıyla girdi Ernest'in odasına. Her söz, her gayri nizami durum yakalanabilecekti artık. Önceki akşamın telaşından eser olmadığını gören Ernest, bu panik atağı anlama çabasına ağırlık verdi. Çok geçmeden anlaşıldı ki o ve hastası bu konuda tamamen farklı görüşlere sahip. Ernest, Carol'da anksiyeteyi başlatanın bir önceki seans olduğunu sanıyordu. Yaşadığı cinsel gerilimle doyumsuzluğun patlama noktasına geldiğini öne süren Carol ise gözünü kulağını açmış çözüm önerilerini beklemekteydi. Ernest, Carol'ın cinsel hayatını daha sistemli biçimde incelemeye koyulunca umduğundan fazlasını buldu. Carol ayrıntılarıyla tasvire koyulduğu çok sayıda mastürbasyon fantezisinde başrolü Ernest'e vermişti. Hayalinde onun gömleğinin düğmelerini çözüşünü, Ernest muayenehanede sandalyesinde otururken önünde yere diz çöküşünü, pantolonun fermuarını açıp onu ağzına alışını en ufak bir tedirginlik duymadan anlatıverdi. Ernest'i tekrar tekrar tam orgazm noktasına kadar getirip sonra ağırdan almaya başlama, yumuşayana kadar bekleyip en baştan işe girişme düşüncesi çok hoşuna gidiyordu. Söylediğine göre mastürbasyon sırasında orgazm olması için yeterliydi bu düşünce. Hala orgazm olamamışsa Ernest'i yere sürükleyerek fantezisine devam ediyordu. Ernest onun eteğini sıyırıyor, donunu ise çıkarmaya bile gerek görmeden alelacele kenara iterek içine giriyordu. Bütün bunları dikkatle dinleyen Ernest oturduğu yerde kıpırdanmaktan kaçınmaya çalıştı. Ancak mastürbasyon diye devam etti Carol, asla tam anlamıyla doyurucu olmuyor benim için. Sanıyorum bunun bir nedeni de onu utanç duygusuyla yaşamam. Ralph'le yaşadığımız bir iki konuşma dışında kadın ya da erkek olsun ilk kez birine böyle şeyler anlatıyorum. Mesele şu ki mastürbasyon çoğu zaman tam bir orgazmla sonuçlanmıyor. Onun yerine küçük küçük kasılmalar yaşıyorum ve bu da yine büyük bir gerilim içinde bırakıyor beni. Acaba mastürbasyon tekniğim mi yanlış diye merak etmeye başladım. Bu konuda bana söyleyebileceğim bir şey var mı? Carol'ın bu sorusu üzerine Ernest pancar gibi kızardı. Kadının seks hakkında böyle rahat konuşmasına alışıyordu gerçi. Hatta kendi cinsel pratiğinden bahsedebilme yeteneğini de takdir ediyordu. Mesela geçmişte seyahatler sırasında olsun, kocasına kızdığı zamanlar olsun, barlardan adam kaldırma oyunu rahatça anlatmıştı. Anlaşılan çok rahattı bu konuda. Çok doğal görüyordu meseleyi. Bekar barlarında ve partilerde ızdırap içinde nafile yere kıvranarak geçirdiği saatleri düşündü de Ernest. İntörken Chicago'da bir yıl kalmıştı. Neden Allah'ım, neden diye düşündü. Bu Carol'ın Chicago barlarında aranırken neden bana rastlamadı? Mastürbasyon tekniğiyle ilgili sorusuna gelince, sanki o ne biliyordu ki bu konuda? Klitoral uyarımın haliyle gerekli olduğu dışında hiçbir şey. İnsanlar da hep psikiyatristler her şeyi bilir sanıyorlardı. Ben bu konuda uzman değilim, Carol'in. Ne sanıyordu bu kadın? Ernest kadınların nasıl mastürbasyon yapması gerektiğini nereden öğrenmiş olabilirdi yani? Tıp fakültesinde mi? Belki bir dahaki sefere şöyle bir kitap yazmalıydı. Tıp fakültesinde öğretilmeyenler. Şu anda aklıma gelen tek bir şey var. Onu da geçenlerde bir seks terapistinin konuşmasından öğrendim. Çevre dokuların klitorise yapışık olması bu açıdan sorun yaratıyormuş. Aa, beni muayene ederek anlayabilir misin bunu Doktor Leş? Benim açımdan sorun yok. Ernest yine kıpkırmızı oldu. Olmaz. Ben steteskopumu dolaba kaldıralı çok oldu. En son 7 yıl önce birini muayene etmiştim. Bu konuyu jinekoloğunla konuşmanı tavsiye edeceğim. Bazı kadınlar böyle şeyleri kadın bir jinekologla konuşmayı tercih ederler. Erkekler açısından durum farklı mıdır Doktor Leş? Yani demek istiyorum ki siz erkeklerin mastürbasyonda kısmi orgazm gibi bir sorunu var mıdır? Bu konuda da uzman değilim tabii. Ama sanırım genellikle erkeklerde durum ya hep ya hiç şeklindedir. Bunu Vine'la konuştun mu? Vine'la mı? Yok canım. Biz onunla hiçbir şey konuşmayız ki. O yüzden bu soruları sana soruyorum ya. Bir tek sen varsın. Şu anda hayatımdaki esas erkek. Tek erkek sensin. Ernest'in sıtkı sıyrılmıştı artık. Dürüst olma kararı hiçbir doğrultu sağlamıyordu ona. Carol'in saldırganlığı karşısında serseme dönüyordu. Dayanıklılığını yitiriyordu. Mihenk taşını gözetmenini getirdi aklına. Ve onun sorusuna Marshall'ın nasıl cevap vereceğini düşünmeye çalıştı. Burada doğru teknik dedi Marshall, daha fazla veri toplamak. Carol'in mastürbasyon pratiğinin ve ona eşlik eden fantazilerinin ayrıntılarını da içeren sistemli bir cinsel özgeçmişi. Daha doğrusu hem geçmişi hem bugünü. Bilimsel mesafeyi koruyarak oluşturmak. Evet doğru, yaklaşım buydu işte. Ama Ernest'in bir sorunu vardı. Carol'in onu tahrik etmeye başlıyordu. Yetişkinlik yaşamı boyunca kadınlar nezdinde çekici olmadığını düşünmüştü Ernest. Yaşam boyunca silik görünümünü telafi edebilmek için zekasını, duyarlılığını, etkileyiciliğini sonuna kadar kullanmak zorunda olduğuna inanmıştı. Şimdi bu kadar hoş bir kadının onu soyduğunu ve yere sürüklediğini düşünerek mastürbasyon yaptığını duymak müthiş heyecan vericiydi. Ernest'in cinsel yönden tahrik olması bir terapist olarak özgürlüğünü kısıtlıyordu. Karoline cinsel fantezilerinin daha da mahrem ayrıntılarını sormaya kalksa bunu tam olarak ne amaçla yaptığından kendisi de emin olmayacaktı. Onun iyiliği için mi yoksa kendi içi gıcıklansın diye mi? Röntgencilik gibi bir şeydi bu. Sözlü olarak seks yapıp boşalmak gibi bir şey. Öte yandan onun fantezilerini dinlemekten kaçsa hastasının zihnini en çok meşgul eden şeyler hakkında konuşmasını engelleyerek onu aldatmış olmayacak mıydı? Hem bundan kaçmak onu fantezilerini konuşmanın çok ayıp bir şey olduğunu söylemekle aynı şey değil miydi? Kendini açığa vurma sözleşmesi ne olacaktı peki? Düşündüklerini ona tam olarak söylemeli miydi? Ama hayır, bunun hata olacağından emindi. Terapistin saydamlığıyla ilgili başka bir ilke olabilir miydi acaba? Belki de terapistler kendilerinin yoğun çatışmalar yaşadıkları konuları hastayla hiç paylaşmamalıydılar. En iyisi terapistin önce kendisinin terapi görerek bu konuları çözümlemesiydi. Yoksa hasta terapistin sorunlarıyla uğraşmak gibi bir yükün altına girmiş olurdu. Bu ilkeyi not defterine yazdı Ernest. Hatırlamaya değer bir şeydi. Ernest eline geçen ilk fırsatta konunun odağını değiştirdi. Karoline'in önceki gece yaşadığı anksiyete nöbetine dönerek bunun bir nedeninin de bir seans önce sormuş olduğu bazı zorlu sorular olup olmadığını öğrenmek istedi. Mesela böyle kötü, sevgisiz bir evliliği niye bu kadar uzun sürdürdüğünü sormuştu. Bir de niye evliliğini düzeltmek için çift halinde terapiye gitmeyi denemediğini. Evliliğim hakkında veya genel olarak evlilik hakkında nasıl koyu, kopkoyu bir umutsuzluk içinde olduğumu anlatmam çok zor.